Makedonya'dayken kutsal kitap okurken orada çok bilinen bir bölüm karşıma çıkmıştı. Orada da biz hizmet ettiğimiz için Rab yüreğime çok konuştu. 2. Timoteos'ta çok biliyorsunuz bilinen bir bölüm. 2. Timoteos 2. bölümün 20. ayetinde diyor ki büyük bir evde yalnız altın gümüş kap bulunmaz. Bunların yanı sıra tahtadan topraktan kaplar da vardır. Bazısı özel kullanış, bazısı da sıradan kullanış içindir diyor. Bunun gibi kişi de kendini onursuz işlerden arıtırsa. Bu çok beni etkiliyor. Eğer kişi kendini onursuz işlerden arıtırsa, bazen gerçekten bu çarpık dünyada, bu her şeyin gerçekten bozuk olduğu ortamda bazen öyle şeylere tutunuyoruz ki o tutunduğumuz şeyler bizi bazen engelliyor Rabbin işini yapmaya. Farkında olmadan hakikaten engel oluyor. Rab diyor ki burada çok açık net bir şekilde Timoteos aracılığıyla eğer arıtırsa, demek ki pratik olarak düşündüğümüz zaman, ben bu konuyu birçok yerde paylaşmıştım, pratik olarak düşündüğümüz zaman bir kabı kullanmadan önce yıkamamız gerekiyor. Yani bugün eğer biz bir tencereyi kullandıysak, değil mi? Ertesi günü tekrar kullanmak için o tencereyi yıkamamız gerekiyor ki tekrar kullanalım. Yıkamadan kullanmıyoruz, değil mi? Rab de bizleri birer kap olarak kullanmak istiyor, birer alet, birer araç olaraktan kullanmak istiyor. Ama bizlerin de arınmış olması lazım. Rabbin önünde hazır olması lazım. Eğer biz Rabbin önünde hazırsak, hazır, aynı o Kana'daki o düğünde 6 tane hazır duran taş su küpü vardı. Orada yıkanmak için hazır duruyordu, hazır bekliyordu o taştan küpler. Eğer bizler de kullanmak için hazır beklersek Rabbin önünde hazır bir şekilde, Rab bizi doldurarak söz aracılığıyla insanlara gitmemize katkıda bulunacak ve yardımcı olacak. Onun için gerçekten dua edelim ki Rab bizlere eksikliğimizi göstersin ve bizler de eksikliğimizi gördüğümüzde Rabbin önünde duralım, dua edelim ve Rabbin önünde arınmış bir şekilde onun sadık ellerinde kullanılmaya her zaman hazır olalım. Çünkü her birimiz gerçekten bir şekilde Rabbin elinde kaplar durumundayız. Onun için Rab bizleri bu şekilde kullansın, bu şekilde hazırlasın sevgili kardeşler. Evet, biliyorsunuz Yaratılış kitabına başlamıştık. Efesler kitabını bitirdik. Yaratılış Tekvin kitabına başladık. Demiştik ilk 12 bölüm çok önemli. Aslında diğer bölümler de önemli ama ilk 12 bölüme çok açık net bir şekilde bakacağız. Ama zamanımız olursa tamamına 50 bölüme de bakma durumu olacak. Onun için lütfen herkes kutsal kitabın Tekvin 1. bölümünü açsın. Tekvin 1. bölüm, biliyorsunuz 3 hafta önce yaklaşık, geçen hafta Makedonya'dan çok anlattım sizlere. O yüzden Tekvin'e devam edemedik. Biliyorsunuz yaklaşık 3 hafta önce Yaratılış kitabının ilk 2 ayeti üzerinde durarak o ilk iki ayeti açıklamaya çalışmıştım. Ve orada Tanrı ne diyordu? Yeri ve göğü yarattı. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz haftalar vurguladığım gibi bu söz, yarattı sözü günümüzde içinde yaşamakta olduğumuz bilim çağında en hararetli tartışmalara yol açan bir ifade. Tanrı yarattı sözü. Onun için bu yarattı sözünü bizim bilimsel mantığımızla değil ama iman ile ancak bu sözü algılayabiliyoruz. Çünkü yaratılış konusunda bilim birbirini tutmayan birçok rakamlar veriyor. Dünyanın yaratılışıyla ilgili ben önce yaptığım konuşmayı biraz özetlemek istiyorum sizlere. Ve verdikleri rakamlar da işte şu kadar milyon yıl önce dünya yaratıldı, işte şu kadar milyon yıl önce dünya oluştu diye birçok değişik, birbirini tutmayan rakamlar veriliyor ama hiç bir şekilde yaratan Tanrı zamana bağlı bir şekilde hareket etmediği için neden biz kalkıp da zamanla uğraşalım? Ya da dünyanın sonsuzluğun hangi noktasında yaratıldığı konusuyla kalkıp kendimizi meşgul edelim. Demek ki bu tür gerçekler, Tanrı dünyayı yarattı gerçeği ancak imanla anlaşılan bir gerçek olduğunu söylemek istiyorum. İbranilerde bir ayet okumuştum hatırlarsanız. Onu hemen kısa bir şekilde okuyalım. İbraniler 11. bölümde ilk 3 ayeti okumuştuk. İman nedir diyor imanı açıklarken. Umut edilen şeylere güvenmek, görünmeyen şeylere inanmaktır. Tüm gök varlıklarının diyor Tanrı sözü ile düzenlendiğini, görülen şeylerin görülmeyenlerce oluşturulduğunu neyle anlamaktayız? Bilimsel mentaliteyle değil, bilimsel yolla değil, imanla diyor. İmanla anlamaktayız. Demek ki kutsal kitap sevgili kardeşler bu evrenin ortaya çıkışı konusunda bize çok fazla detaylar vermiyor. Fazla detaylara girmiyor. Ama fazla detaylara girmiyor diye kalkıp kutsal kitabı bilimsellikten uzaklaştıramayız. Neden uzaklaştıramayız? Çünkü kutsal kitap bilim kitabı değil. Bunu iyice bilmemiz gerekiyor. Evrenin yaratılışı konusunda sorumlu olan kişi Tanrı'nın kendisidir. Bunu açıkça vurgulamak istiyorum. Onun için 2. Timoteos'ta 3. bölümde kutsal kitabın içeriğinin ne olduğu bize çok açık bir şekilde açıklanıyor. Tüm kutsal yazılar diyor, tüm Tanrı sözü 3.16'da, 2. Timoteos 3.16'da Tanrı esinlemesidir. Gerçeği öğretmeye, yüreği eleştirmeye, yaşamı düzeltmeye ve doğruluk yolunda eğitmeye yarar. Demek ki kutsal yazıların, kutsal kitabın amacı nedir? Bilimsel merakı gidermek için değil. Bilimsel merakımızı tatmin etmek için de kutsal kitap gelmedi. Kutsal kitabın amacı bu ayetle çok net bir şekilde anlaşılıyor. Doğruluk yolunda eğitmektir. Kutsal kitabın amacı insanı doğru yolda, doğruluk, doğru olan yolda eğitmek. Onun için o ifadeyi kullanmıştım, tekrar kullanıyorum. Gerçekten kutsal kitaba bir başlık vermek gerekiyorsa şu başlığı vermek çok yerinde olur. Kurtuluşun yolu. Günahtan kurtuluşun yolu. Kutsal kitaba bu başlığı vermek lazım aslında. Bilim kitabı değil. Bilimi de bilimsel bir takım kanıtları vardır kutsal kitapta ama amacı bu değildir. Amacı bizi eğitmektir sevgili kardeşler. Yer bilimi dediğimiz jeoloji ya da yaşam bilimi dediğimiz biyoloji dersi vermek için gelmedi tanrısal esin. İnsanın günahından nasıl kurtulacağını, insan ile Tanrı arasındaki bağlantının nasıl olması gerektiğini ve sonsuz yaşam konusunda Tanrı'nın insandan ne beklediğini göstermek amacıyla, bize aktarmak amacıyla kutsal kitap elimizde. Bir de hatırlarsanız yaratma sözü üzerinde durmuştum. Çok çok önemli. Yaratma sözü İbranice'de bara diye bir söz geçiyor. Bara sözü. Bu söz çok çok önemli bir söz. Bir şeyden bir şey yaratmak değil, bara sözü hiçten bir şey yaratmak. Bu bara sözünü birçok bölümlerde görmek mümkün. Örneğin benim aklıma sık sık gelen bir bölüm var. Davut peygamber 51. mezmuru kaleme alırken orada yine yaratma sözünü kullandı. Bende yepyeni bir yürek yarat dedi. Orada yarat dediğinde bara sözünü kullanıyor. Aynı sözü kullanıyor. Yani var olan bir şeyden bir şey yarat değil, hiçten bir şey yarat. Yoktan bir şey yarat. Yani zaten bizim sahip olduğumuz her şey bozuk. Bozuk olan bir şeyden bir şeyin yaratılması o kadar önemli değil ama yoktan, sıfırdan, hiçten bir şey yaratılması asıl önemli olan bu. İşte Tanrı dünyaya şekil verirken, dünyayı yaratırken, içindekilere yaşam verirken yoktan, sıfırdan yarattı. Var olan bir şeyden bir şey yaratmadı Tanrı. Bu çok çok önemli bizim için. Bunun için Tanrı'nın ruhu sular üzerinde hareket ediyordu. Şimdi bu söz üzerinde de kısa bir şekilde durmuştuk. Bu hareket etme sözü İbranice'de Rahab diye bir söz. Bu sözün anlamı ne demiştik? Kuluçkaya yatmak anlamında. Yani hareket halinde bir kuşun uçması, hareket ederek uçması, yukarıdan aşağı bakıp böyle süzülmesi anlamında kullanılan aynı söz. Özellikle hatırlarsanız Tesniye 32. bölümde bir ayet okumuştum sizlere. Şöyle ifade ediyordu: yuvasında yavruları üzerinde kanat çırpan kartal gibi diyor. Oradaki kanat çırpma olayı, o Rahab, aynı söz. Yani kutsal ruh yaratılış üzerinde ne yapıyordu? Düzene koyuyordu, düzene sokuyordu. Yaratılışı düzene sokuyordu. Tam net bir şekilde. Mezmurlar 104'te 30. ayette bunu çok açık bir şekilde okumuştuk. Demek ki ortaya çıkan bir tablo vardı. Neydi o ortaya çıkan pratik tablo? Baba Tanrı, baba planladı, tasarladı ve oğul ne yaptı? Planlanan, tasarlanan planı yerine getirdi. Kutsal ruhta ne yaptı? Hareket halinde yerine getirilen planı bir şekilde düzene sokaraktan yaşam sağladı. Demek ki üçte tek olan Tanrı'yı, yani Elohim'i burada açık bir şekilde görmek mümkün. Demek ki buradan şunu çıkartıyoruz net bir şekilde: yaratma olayında var olan kutsal ruh yeni yaşamında yaratıcısıdır. Hamdolsun. Şu gerçeği vurgulayarak noktalamıştım, hatırlarsanız belki. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Kutsal kitapta su neyi simgeliyordu her zaman? Kutsal kitapta su neyi simgeliyordu? Tanrı sözünü simgeliyordu, değil mi? Kutsal ruh sonsuz sözün yazarıdır, değil mi? Demek ki yeni doğuş için ne gerekiyor? Kutsal ruh ve Tanrı sözü bir arada olması gerekiyor. Yani nasıl ki çocuğun dünyaya gelmesi için anne ve babanın bir arada olması lazım, aynı şekilde ruhsal kavramda yeniden doğmak için kutsal ruhla Tanrı sözü birlikte olması gerekiyor. Evet, bu konuşma, bu sonuçla 3 hafta önce yaptığım konuşmayı noktalamıştım. Kısa bir özet vermek istedim hatırlama açısından. Onun için 3. ayetten başlayacağız ve 13. ayete kadar okuyalım isterseniz tekrar. Ve oradaki gerçeklere açıklık getirmeye çalışalım. 3. ayetten 13. ayete kadar. Özlem, 3'ten başla. Şeye kadar oku. 8'e kadar oku. Ondan sonra da 9'dan da 13'e kadar. Mazmundaki Türkçe değil, değil mi? Almanca. O zaman Sami okusun onda.
Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa gündüz, karanlığa gece adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu. Tanrı suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın diye buyurdu. Ve öyle oldu. Tanrı gök kubbeyi yarattı, kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. Kubbeye gök adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu.
Tanrı göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün diye buyurdu ve öyle oldu. Kuru alana kara toplanan sulara deniz adını verdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar, türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin diye buyurdu ve öyle oldu. Yeryüzü bitkiler, türüne göre tohum veren otlar, tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve üçüncü gün oluştu.
Evet, Tanrı ışık olsun dedi ve ışık oldu. Demek ki Tanrı ne yapıyor? Ol sözünü kullanıyor. Tanrı konuşuyor ve ol sözüyle ışık oluşuyor. Demek ki Tanrı'nın ilk yaratıcı sözü ışıktı. İlk yaratıcı sözü ışık. Demek ki karanlık içinde olan biçimsiz dünyanın önce neye kavuşması gerekiyordu? Öncelikle diğer olayların gerçekleşebilmesi için ışığa kavuşması gerekiyordu. Işığın kesinlikle karanlıktan ayrılması gerekiyordu. Neden? Bunu çok net bir şekilde Kutsal Kitap'ta 2. Korintoslular 6. bölümde 14. ayette görüyoruz. Oraya baktığımız zaman ışığın diyor karanlıkla hiçbir şekilde paydaşlığı yoktur. Yani ışık ve karanlık birbirini tamamlamaz. Anlatabiliyor muyum? O açıdan bir şekilde yaratılışın başında ilk günde yer alması gereken olay ışığın yaratılması olayı idi. Hatırlarsanız Efesler mektubunu çalışırken orada görmüştük karanlığın hakiminin kim olduğunu. Karanlığın hakimi kimdi? İblisin kendisi. Bununla hiçbir şekilde bizim bir paydaşlığımız, bir ortaklığımız kesinlikle olamaz sevgili kardeşler. Onun için burada çok açık bir şekilde Tanrı sözünün ne kadar güçlü olduğu ortaya çıkıyor. Bu bölümde yaklaşık birinci bölümde bakarsanız Tanrı 10 kez Tanrı dedi, Tanrı dedi, Tanrı dedi, dedi sözü o karşımıza çıkıyor. Bir yerde okudum, birisi buna şu başlığı vermiş. Yaratılış olayının 10 buyruğu, yani birinci bölümde baktığınız zaman nasıl ki Tanrı Musa'ya 10 buyruk verdi, yaratılış olayının 10 buyruğunu da o birinci bölümde görüyoruz. Bir kişi bu, bir imanlı bu başlığı vermiş birinci bölüme. Ama çok daha önemli bir şey var burada, bir gerçek var. Bilmemiz gereken, çok iyi anlamamız gereken bir gerçek var sevgili kardeşler. Düşünün, Tanrı konuştu. Eğer Tanrı konuşmasaydı, eğer Tanrı tek bir söz söylemeden, tek bir kelime kullanmadan dünyaya şekil veremez miydi? Dünyayı yaratamaz mıydı? Tabii ki yaratırdı. Değil mi Dilek? Tanrı için imkansız hiçbir şey yok. Tanrı hiçbir söz söylemeden, belki el hareketiyle tüm her şeyi bir anda oluşturabilirdi. Ama böyle yapmadı. Tersine, tam tersine tasarladığı şekilde başlangıçtan itibaren başlayarak konuştu, yani sözünü kullandı, konuştu ve yaratma işini sonuca ulaştırdı, konuşarak. Demek ki tüm düşünce ve amacı diri sözü aracılığıyla tamam oldu. Demek ki yaratılış olayında da Tanrı sözünü görüyoruz. Yaşam olan her alanda Tanrı sözünü görmek mümkün sevgili kardeşler. Tanrı konuştu. Sözünü kullandı. Tanrı konuştu ve oldu. Ne oluyor? Tanrı sözü giriyor ve sözün girmesiyle ışık oluşuyor. Çok güzel bir pratik bir kavram var burada. Söz beraberinde ışığı oluşturuyor. Demek ki sözün ışıkla bir bağlantısı var değil mi? Bugün bizi iman etme aşamasına getiren neydi? Tanrı'nın sözüydü değil mi? Eğer Tanrı sözü bizi aydınlatmamış olsaydı, Eğer Tanrı sözü bize gerekli olan açıklamayı yapmamış olsaydı kutsal ruhu aracılığıyla, bizim o gerçekleri anlamamız mümkün değildi. Demek ki bir şekilde bizi aydınlatan, bize ışık tutan Tanrı'nın sözüydü sevgili kardeşler. Ve bu yaratılış olayında da aynı o yeni doğuş olayında olduğu gibi kutsal ruh ile Tanrı sözünü yine birlikte görüyoruz. Yani Tanrı sözü var ve beraberinde kutsal ruh da var. Günahın girişiyle ne oldu? Bu üçüncü bölüme geldiğimiz zaman buna çok detaylı bir şekilde bakacağız, inceleyeceğiz. Ama yeri gelmişken bunu söylemek istiyorum. Günahın girişiyle ne oldu? Günahın girişiyle yüreğin gözleri köreldi, değil mi? Yüreğin gözleri körelmesiyle bizim anlayışımız bozuldu, insanın anlayışı bozuldu. Yani karanlık, karanlığa dönüştü ve karanlığın sonucunda yıkım geldi. Yani kusursuz yaratılan insan bozuldu sevgili kardeşler. Daha sonra görüyoruz, kutsal ruhun işlemesiyle Tanrı'nın diri sözü ne yapıyor? Kutsal ruhun yardımıyla Tanrı'nın sözü canın yüreğine giriyor. Ve çok güzel bir ayet var mezmurlarda, 119. mezmurda. Diyor ki, sözlerinin açıklanışı aydınlık ve ışık saçar. Rabbin sözü ışık saçıyor, hamdolsun. Rabbin sözü aydınlatıyor. Kutsal ruh ile bütünleşen Tanrı sözü yüreğe girdiğinde işte o yeniden doğuşu orada oluşturuyor. Yeniden doğuşu orada gerçekleştiriyor sevgili kardeşim. Demek ki Tanrı'nın, insanın yüreğinin ışığa kavuşması için gerekli olan tek şart Tanrı sözüdür sevgili kardeşler. Tanrı sözü yoksa insanın ışığa kavuşması mümkün değil. İşte bu kadar önem ve değer taşıyor Rabbin sözü, Tanrı sözü sevgili kardeşler. Tanrı dedi. Eğer Tanrı dedi ifadesiyle, konuştu ifadesiyle, söyledi ifadesiyle dünyayı nasıl aydınlatıyorsa, diri sözü aracılığıyla da bozulmuş olan insan yüreğini aydınlatarak aydınlığa kavuşturuyor. Ve ışığın oluşuyla da karanlık yok olup gidiyor sevgili kardeşler. Karanlık ışığı yok edebilir mi? Mümkün değil, değil mi? Ama ışık karanlığı yok edebiliyor. Neden? Işık karanlıktan çok daha etkin, çok daha güçlü olduğu için. Ve ışığın simgesi olan Tanrı sözünün ne kadar güçlü bir yapıya, ne kadar önemli bir özelliğe sahip olduğunu çok açık bir şekilde İbraniler 4. bölümde okuyoruz. Çok bilinen bir ayet. Ne diyor 4.12'de? Tanrı sözü hakkında okurken iki ağızlı kılıçtan keskindir ve ondan sonraki ifade çok güzel. Diyor ki, can ile ruhun ayrıldığı yere dek, eklemlere, iliklere dek delip böler. Tanrı sözü ne yapıyor? Bölme özelliği var. Demek ki Tanrı sözü yüreğe girdiği zaman ne yapıyor? O bozuk yüreği tamamıyla bozukluktan ayırıyor, bölüyor. Dışarıda tutuyor. Bambaşka bir şekilde bir yürek oluşturuyor. Hamdolsun. Demek ki Tanrı sözünün bölme özelliği var. Hamdolsun. Tanrı ışığın kaynağı. Hamdolsun. Aynı zamanda da sadece kaynağı değil, ışığı sağlayan da yine Tanrı'nın kendisi. Bakın isterseniz 2. Korintoslar 4.6'ya, 2. Korintoslar 4.6'ya bakalım. Orada bunu çok güzel bir şekilde ifade ediyor, açıklıyor. Bulan hemen okusun onu. Sami ne diyor?
Çünkü ışık karanlıktan parlayacak diye Tanrı İsa Mesih'in yüzünde parlayan kendi yüzünü tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için yüreklerimize aydınlattı.
Hamdolsun. Yüreğimizi aydınlatan kimdi? İsa Mesih. İsa Mesih de sözün simgesiydi. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'ydı. Söz Tanrı ile birlikteydi. Diyor ki söz beden oldu ve aramızda yaşadı. Demek ki sözün simgesi aynı zamanda İsa Mesih. Sözün kendisi. Değil mi? Demek ki söz ne yapıyor? Bizleri aydınlatıyor. Neden aydınlatıyor? Çünkü bizlere yaşam veren yine kendisi. Hamdolsun. Yuhanna da bunu görüyoruz birinci bölümde. Yuhanna 1.4'te diyor ki yaşam neydi yaşam? İnsanların ışığıydı diyor. Yaşam insanların ışığıydı. Burada nasıl bir gerçek ortaya çıkıyor sevgili kardeşler? Yaşam insanların ışığıydı. Burada ne görüyoruz? Yaşam ile ışığı bir bütün olaraktan görüyoruz değil mi? O zaman diyebilir miyiz ki yaşamak ışık demektir, ışıkta olmak yaşamak demektir. Ne kadar çok net, ne kadar çok açık sevgili kardeşler. Işık olmadan yaşam olamazdı. Bugün tüm canlı aleme bakın, mutlaka en küçük bitkinin dahi, bu bitkinin dahi, otun dahi güneş ışınlarına ihtiyacı var. Işığa ihtiyacı var. Işıksız yaşam düşünülemez. İşte diyorum ki bu nedenden dolayı Tanrı kalkıp 3. 4. 5. günde değil ama 1. günde daha yaratılışa başlamadan ilk temel olaraktan ışığı yaratması gerekiyordu. Bu nedenden dolayı ışık ilk ön planı aldı sevgili kardeşler. Işık kaynağımız olan Tanrı, bunu Yuhanna 8.12'de okuyoruz. Geçici bir süre için değil, sonsuza dek ışık kaynağımız olacaktır hamdolsun. Kutsal Söz bize bunu çok güzel bir şekilde açıklıyor. Rab ile sonsuza dek birlikte olacağımız kentten söz ederken, özellikle Vahiy 21. bölümde, bakınız oraya, Vahiy 21'e bakınız, 23. ayete. Orada Rab ile birlikte Rab geldikten sonra o yeni Yeruşalim dediğimiz o yeni kent de birlikte olacağımız dönemi çok güzel açıklıyor. Orada ne diyor 21-23'te Sami?
Aydınlanmak için kentin güneş ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü Tanrı'nın gereksinimi onu aydınlatıyor.
Neden gerek yok? Çünkü Rab'le birliktesin artık. Sonsuza dek onunla birlikte olacaksın ve onun yüceliği gerekli olan ışığı, gerekli olan aydınlığı sana verecek. Demek ki Rabbin yanında yeni kentte ne olmayacak sevgili kardeşler? Hamdolsun karanlığın izi olmayacak. Bu bizi teselli etsin. Rabbin yanında Rab ile birlikteyken o yeni Yeruşalim'de, o yeni kentte karanlığın izi bile olmayacak. Hatta güneş ışığına da ihtiyacımız olmayacak biliyor musunuz? Güneşe dahi ihtiyacımız olmayacak Rabbin yanında. Neden? Çünkü Rab, Tanrı bizleri aydınlatacak ve çağlar çağı aydınlık veren yüceliğiyle bizlere hükümranlık edecektir. Egemenliğiyle bizi güdecektir. Hamdolsun. Gerçekten hamdolsun. Bu bizi teselli etsin sevgili kardeşler. Ve bu ışık konusunu geçmeden önce bir nokta daha burada söylemek istiyorum ışıkla ilgili. Çok önemli olduğu için. Bu Rab ışığı karanlıktan ayırdı gerçeğinde aynı zamanda ruhsal yaşamlarımızın nasıl olması konusunda da bize ışık tutuyor. Çok güzel bir açıklamada bulunuyor. Yani ışığın karanlıktan ayrılması konusunda. Şimdi bazıları doğru ile yanlış arasında ayrım yapmıyorlar. Ki doğruyla yanlış arasında çok büyük bir uçurum olmasına rağmen sanki doğruyla yanlışı bir bütün olarak gören insanlar var. Çevremize baktığımız zaman yalan söylemenin yanlış olduğunu kabul etmeyen birçok insanlarla karşılaşıyoruz. Doğru değil mi? Yani bırakın yalanla yetişiyoruz, yalanla büyüyoruz. Bakın kendi yaşamlarımıza, çocukluk hayatlarımıza hiçbir şekilde annemiz babamız bize yalanı öğretmedi ama bir şekilde yalanın içerisinde büyüdük. Bir şekilde yalanla büyüdük. Onun için çevremize baktığımız zaman yalanın yeri geldiği zaman, gerektiği zaman söylenebilir tezini savunan insanların sayısı az mı sevgili kardeşler? Ben daha geçenlerde, dediysem bundan belki birkaç hafta önce Makedonya'ya gitmeden önce biriyle yaptığım konuşmada bu aynı ifade ortaya çıktı. Ama bir dakika, sen gerçeği söylersen çok daha kötü bir şey olabilir. Onun için ne yapayım? Yalan söylemek zorunda kaldım diyor ki o kişiyi korumak için. Hayır sevgili kardeşim. Tanrı diyor ki hayır. Işığın karanlıkla hiçbir şekilde bağı olmaz. Rab ışıkla karanlık arasında çok belirgin bir çizgi koymuş. Ve bu konuyla ilgili olan gerekli ilkeleri bize yine de sözü aracılığıyla bildirmiştir. Bu kadar açık ve net. Kesinlikle toplu inenin başı kadar bile taviz veremeyiz. Yalanla gerçek bağdaşamadığı gibi ışıkla karanlık da birbirleriyle bağdaşamaz sevgili kardeşler. İzi bile olmaması gerekiyor. Eğer ışıktaysak, eğer ışığın çocuklarıysak. Işığa gündüz, karanlığa ne dedi? Gece adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu. Şimdi yine burada evrimcilerin bu noktada da kutsal yazıları saptırmaya girişip yaratılış olayında söz edilen 6 günlük, biliyorsunuz 6 günde yaratıldı yeryüzü, dünya. Ve bu 6 günlük yaratılış olayında her bir gününün birkaç milyon yıl olduğunu söylüyorlar. Yani o bir gün birkaç milyon yıldı. İkinci gün yine birkaç milyon yıl. Üçüncü gün yine birkaç milyon yıl. Bir kitapta okuyordum. Yine bu yönde bir açıklama vardı. Milyon, milyon, milyon, milyon, milyon yıllar önce şöyle oldu, böyle oldu diye. Ama dikkat edin, burada çok açık bir şekilde ne diyor? Gece ve gündüzden söz ediyor. Gece ve gündüzden söz ediyor. Yani 24 saatlik bir zaman süresi söz konusu burada sevgili kardeşler. Milyon yıllar değil, 24 saatlik bir zaman süresi. Ve ikinci günde hava boşluğu, yani atmosferi yaratıyor. Üçüncü günde neyi yaratıyor? Kuru toprak ve bitkileri, ki bunu buna daha sonra değineceğiz kısa bir şekilde. Dördüncü günde güneş, ay ve yıldızları. Beşinci günde hayvanlara yaşam. Ve altıncı günde ne yapıyor? Hayvanların çoğalmasını altıncı günde görüyoruz. Tanrı ikinci günde ne diyor? Gök kubbesi olsun dediğinde yine kullandığı söz rahkiya diye bir söz kullanıyor İbranice'de. Anlamı hava boşluğu demek. Atmosfer olarak kullandığı, gök kubbesi olarak kullandığı sözün karşılığı olarak hava boşluğu anlamına gelen sözü kullanıyor burada. Şimdi bir de şu geçiyor söz ifade olaraktan. Suları birbirinden ayırsın. Bu ne demek oluyor? Suların birbirinden ayrılması. Tanrı suları dikey olaraktan ayırmıştı değil mi? Dikey olaraktan. Demek ki hem altımızda sular vardı hem de üstümüzde sular vardı. Ve hatta bilim adamları bu Nuh tufanı ile ilgili yaptıkları araştırmada göğün pencerelerinin açıldığı söyleniyor ya 40 gün boyunca. Ve sadece yukarıdan aşağı değil, aşağıdan da kaynakların patlayıp, yer kaynaklarının patlayıp yukarıya doğru yükseldiğini ispatlamışlar. Yapılan araştırmaya göre. Onun için aşağı yukarı dünyamızın tamamı çok geniş, kalın bir şekilde bir tabakayla nem olduğunu açıkça söylüyorlar bu bilim adamları. Şimdi tabii ki insan o kadar yoğun bir suyun miktarını düşündüğü zaman gerçekten suyun gücü çok büyük sevgili kardeşler. Seller olduğu zaman, barajlar patladığı zaman o korkunç, o suyun en büyük güçlü köprüleri bile önüne katıp götürdüğünü görürüz değil mi? Su ne kadar güçlü ve kuvvetli. Ama hamdolsun ki Rab o suların üstünde de çok daha büyük bir güce sahip. Mezmur yazarı 66. mezmurda diyor ki çok güzel bir şekilde, Tanrı'nın işlerini görün diyor. Adem oğullarına karşı işinde korkunçtur. Denizi karaya döndürdü. Irmağı diyor, ırmağı yaya geçtiler. Demek ki Tanrı sular üzerinden o kadar daha üstün bir güce sahipti ki o güçlü suları yarıp arasında bir yol oluşturabildi, hamdolsun. Ve bundan da çok daha önemlisi, şaşırtan, o sulardan güçlü olması güzel, o suların ayırması, sular arasında bir patikayı oluşturması tabii ki güzel, ama asıl daha önemli, etkili sevgili kardeşler, bana yönelik olan, sana yönelik olan sevgisidir, hamdolsun. En güçlü olan şey budur. Tanrı'nın bizlere karşı olan yüce sevgisi. Bu işleri, bu yaratma işini Tanrı ne için yaptı? Yapmasındaki amaç neydi? Neydi? Amaç neydi? Tanrı neden bu kadar, bizim tabirimizde, doğru olmasa bile söyleyeyim, niye Tanrı bu kadar büyük bir strese girdi? Neden Tanrı bu kadar uğraşması gerekiyordu? Neden bu kadar şeyleri Tanrı'nın yaratması gerekiyordu? Neydi? Tabii. Nasıl görüyorsun o sevgiyi? Yaptığı işleri de. Ne için yaptı bu işleri? İşte bizim için yaptı. Demek ki benim yaşayabileceğim güzel bir yeri hazırlamak için, benim basabileceğim bir kara parçasını, yaşamımı devam ettirebileceğim bir ortamı yaratmak için Tanrı bu kadar işi yapması gerekiyordu. Kimin için? Mazlum için. Kimin için? Benim için. Her birimiz için Tanrı bunu yapması gerekiyordu. Ne kadar değerlisin sevgili kardeşim. Ben bunu ne kadar sık sık söylesem azdır. Değerlisin. Rabbinin de seviliyorsun ve önemli bir değer taşıyorsun sevgili kardeşler. Ve bir de bu gökle ilgili bir kısa bir şey söylemek istiyorum. Bu yarattığı boşluğa gök adını verdiği zaman bunun cennet olmadığını bilmemiz lazım. Cennet değil, tam tersine atmosfer olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü kutsal kitaba genel olarak baktığımız zaman 3 çeşit gök olayı geçiyor değişik şekillerde. İsa Mesih bir kez biliyorsunuz göğün kuşlarından söz etti. Hatırlıyor musunuz? Göğün kuşlarına bakın. Değil mi? Ne ambarları vardır diye. Çok açık bir şekilde göğün kuşlarından söz etti. Bu konuda gök kelimesi için kullandığı söz ouranos diye bir söz kullandı. İşte tam karşılığı atmosfer demek. Göğün kuşlarından söz ettiğinde. Ve bir yerde yine İbraniler bölümünde 11. bölümde göğün yıldızlarından söz etti. Orada göğün yıldızlarından söz etti. Orada da gök kelimesi atmosferi değil uzay boşluğunu dile getiriyordu. Uzay boşluğunu. Ve başka bir yerde göklerin egemenliğinden söz etti. İşte orada göklerin egemenliğinden söz ederken orada cennetten söz ediyordu. Yani oradaki gök 3 ayrı değişik şekilde kullanılıyor ama her birinin değişik anlamları vardı. Ama göklerin egemenliğinden söz edilirken cennet dile getiriliyordu. Son olarak belki 9 ve 10. ayetlere tekrar bakalım. 3. güne bakıyoruz. Kuru toprak ve bitkiler konusuna bakıyoruz. Ve okuyalım o ayetleri tekrar. Tanrı göğün altındaki sular bir yere toplansın ve kuru toprak görünsün diye buyurdu ve öyle oldu. Kuru olana kara, toplanan sulara deniz adını verdi. Ve diyor ki Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Daha önce Tanrı yeryüzündeki suları gökteki sulardan ayırırken nasıl bir iş yapmıştı? Dikey bir ayrım yapmıştı, değil mi? Şimdi ne yapıyor? Yeryüzündeki suları birbirinden ayırıyor. Yani o zaman dikey değil, yatay bir ayrım var. Yatay bir ayrım yapıyor. Demek ki bu yatay ayrım, bu suların yatay bir şekilde ayrılma olayı gerçekleşmeden önce kara diye bir şey yoktu sevgili kardeşler. Yani yeryüzü bir şekilde ölüydü. Yaşam belirtisi yoktu. Yeryüzü tamamıyla sularla kaplı bir şekildeydi. Karanın ne zaman ortaya çıktığını, nasıl ortaya çıktığını, nasıl oluştuğunu çok böyle detaylı bir şekilde bize kutsal sözde açıklanmıyor. Ama anladığımız kadarıyla 6 günlük biçim verme işine başlamadan önce yeryüzünde kara parçası yoktu. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. O 6 günlük olay, o biçim verme olayı başlamadan öncesi bir kaos vardı. Ve yeryüzü tamamıyla sularla kaplı biçimdeydi. Ve çok ilginç Rab ne zaman iyi ve güzeldi diyor. O önceki durumu değiştirdikten sonra. Yani demek ki Tanrı'nın gözünde o görüntü iyi değildi. Yani kara parçası, o kara, o toprak parçası oluşturulmadan öncesi Tanrı'nın gözüne hoş görünmedi. Ne zaman hoş görüldü? Diyor ki o yatay ayrımı yaptıktan sonra, yerdeki suları birbirinden ayırdıktan sonra, diyor ki kara ortaya çıktıktan sonra ve gördü iyi ve güzeldi. Yani Tanrı yeryüzünün kara parçasının yaratılmasından hoşnuttu. Ve bu iyi sözü için kullanılan söz yapeh sözü İbranice'de ve bunun başka bir anlamı da var, güzel demek. Ve ben bir ayet buldum Vaiz'de 3. bölümde. Diyor ki Tanrı o her şeyi, Tanrı diyor her şeyi zamanında ve güzel yaptı. Aynı sözü kullanıyor. İyi yaptı derken iyiydi, yani güzeldi. Demek ki Tanrı insanın düzenli bir şekilde, güzel bir şekilde yaşayabilmesi için, yaşamını devam ettirebilmesi için o güzel yeri benim için hazırlaması gerekiyordu. Hamdolsun. Demek ki diyebiliriz ki bazı evrimcilerin, bilim adamlarının dediği gibi, hatta bilmiyorum duydunuz mu bilmiyorum, birisinden duydum, bir bilim adamının açıklamasına göre insanın denizdeki bir yosundan türediğini söylüyor. Ama ilginç, eğer sevgili kardeşler bu böyle olsaydı Tanrı insanı suyun içerisinde yaratırdı. Ama ne kadar ilginç değil mi? Tanrı insanın suyun içerisinde yaşamasını istemedi. O zaman bunu açıkça söyleyebiliriz ki insan denizde türeyen bir molekül değil, hamdolsun. İnsan denizde türeyen bir molekül değil, insanın mekanı topraktır. Yaşadığı yer kara parçasıdır. Deniz değil. Tanrı da bunu onaylıyor. İyi ve güzel diyerekten. İkinci günde ya da dördüncü günde değil, dikkat edin, üçüncü günde kara parçasının ortaya çıkıp bitkilerin oluşması ben tesadüf olmadığını düşünüyorum. Yani neden ikinci günde değil de, dördüncü günde değil de, beşinci günde değil de, üçüncü günde yaşam oluşmaya başlıyor? Biraz ruhsal kapsamda düşünmeye çalıştım. Bir takım şeylerle onu birleştirmeye çalıştım. İsa'nın ölümü mü bize yaşam sağladı? Hayır. İsa'nın ölümü bize yaşam sağlamadı sevgili kardeşler. Çünkü birçok kişi birçok uğurda kendisini feda etti. Ben hatırlıyorum örneğin, ben iman etmeden önce 80 öncesi 77'lerde 76'larda Devsol dedikleri o siyasi çizgideydim ve deniz gezmiş diye biri vardı. Bu uğurda kendisini feda etti adam. Onun için İsa'nın ölümü tabii ki önemliydi. Ama asıl önemli olan, bize yaşam sağlayan İsa'nın ölümden 3 gün sonra ölümden görkemle dirilmesiydi sevgili kardeşler. Eğer o diriliş söz konusu olmasaydı, İsa'nın ölümden dirilmesi mümkün olmasaydı, kendini kurtaramamış bir kurtarıcının, ölü bir kurtarıcının bizi kurtarması mümkün mü? O zaman bizim de şunu deme hakkımız olurdu: önce sen kendini kurtar, ondan sonra beni kurtar. Değil mi? Bu kadar açık ve net. Demek ki İsa'nın üçüncü günde ölümden görkemle dirilmesi, burada önemli bir ruhsal gerçek ortaya çıkıyor. İbraniler 7. bölüme bakalım. Orada güzel bir ayet var. Bu İsa'nın dirilişinin ne kadar önemli olduğunu bize çok net bir şekilde açıklayan 7. bölüm 25. ayette. Yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Saat 5'te bitirmemiz lazım. Programa göre öyle. Ne diyor Sami 25. ayette? 7:25'te. İbraniler ne diyor?
Bu nedenle onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir.
Evet.
Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır.
Nasıl bir gerçek ortaya çıkıyor? Bak, dirilişinin önemini anlamamız için bu ayet çok önemli sevgili kardeşler. Diyor ki tümden kurtarmaya yeterli. Ama neden tümden kurtarmaya yeterli? Neden yeterli? Yeterli olmasını sağlayan nedir sevgili kardeşler bu ayete göre? Hamdolsun. Bu kadar açık ve net. Çünkü diyor o her an yaşamaktadır. Yani İsa'nın yaşamakta olması bize yaşam veriyor. Bu kadar güzel bir şey. İsa'nın hayatta olması, İsa'nın yaşıyor olması bana yaşam sağlıyor. Hamdolsun. Amin. Amin. Ölü bir kişinin ardından gitmiyoruz hamdolsun. Diri bir Tanrı'nın ardından gidiyoruz. Yaşayan bir Tanrı'nın ardından gidiyoruz. Demek ki yaşamakta olması bizlere yaşam sağlıyor. Şimdi bu karanın ortaya çıkmasıyla bütünleştirmeye çalışacağım bunu. Dikkat edin. İnsanın yaşayabileceği kara parçası neredeydi? Sular altında gömülüydü. Yani ölüydü. Değil mi? Ortada kara parçası diye bir şey yoktu. Ne oluyor daha sonra? Gömülü olan kara parçası, hiç ortada olmayan ölü kara parçası ne yapıyor? Yükselerek, yani dirilerek su üstüne çıkıyor. Değil mi? Sanki bir diriliş. Tam bir diriliş burada gerçekleşiyor. Kara parçası ölümden sanki yaşama çıkıyor. Diriliyor. Değil mi? Bak şimdi. Toprağın ölümden yaşama çıkması, suyun altından o gömülü yerden yukarıya çıkması sonucunda ne oluyor? Hemen ardından ne okuyoruz? Diyor ki 11. ayette yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar ve meyve ağaçları olsun diyor. Demek ki dirilişin hemen arkasında yaşam ortaya çıkıyor sevgili kardeşler. Görebiliyor musunuz diriliş ne kadar önemli? Tabiatta bile yaşam olabilmesi için ne gerekiyordu? Toprağın dirilmesi gerekiyordu. Ne zaman dirildi? Üçüncü gün dirildi. İsa ne zaman dirildi? O da üçüncü gün dirildi. Ben diyorum ki evet. Bu da eski antlaşmada dediğimiz İsa'yı görüyoruz sevgili kardeşler. Burada dirilişin simgesini, dirilişin resmini açık bir şekilde görüyoruz. Çok net, çok çıplak bir şekilde görüyoruz sevgili kardeşler. Harabe olmuş, şekilsiz bir görünüm varken ve ortada yaşam belirtisi yokken üçüncü gün toprağa buyruk veriliyor, meydana getir diye ve Tanrı'nın sözü aracılığıyla arkasından anlamsız, boş ve kurak yeryüzünde yaşam beliriyor. Ölümden yaşama diriliş. Ne aracılığıyla? Söz aracılığıyla. Yine söz var. Bakın. Çünkü Tanrı ne dedi? Toprağa olsun. Yine sözü kullandı. Yine söz var. Ve Rabbin üçüncü gün dirilmesi olayında nasıl oldu bu iş? Nasıl dirildi İsa? Böyle patır kütür bir takım dayanaksız bir şekilde dirilmedi. 1. Korintoslara açın. Orada çok güzel bir ayet var. 1. Korintoslarda bu düşünceyle sizi baş başa bırakmak istiyorum. 1. Korintoslar 15:3'te bakın ne diyor. 1. Korintoslar 15:3. Ne diyor 15:3'te Sami?
Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim.
Ya. Çok güzel. Ne uyarınca İsa dirildi. İsa'nın dirilişini sağlayan neydi? Neye dayanıyordu İsa'nın dirilişi? Yine Tanrı'nın sözü ne değil mi? Bak ne diyor? Kutsal yazılar uyarınca. Yani Tanrı sözünün çok daha önceden bildirdiği gibi üçüncü gün dirildi. Yine Tanrı sözü doğrultusunda İsa'nın dirilişi gerçekleşiyor. Onun için daha önce de vurguladığım gibi bu 9 ve 11 ayetleri diyorum ki burada İsa Mesih'in dirilişini açıkça kanıtıydı. Neden ikinci gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün değil, özellikle üçüncü günde yaşamın ortaya çıkması? Evet sevgili kardeşler, onun dirilişi, Rabbimizin dirilişi nasıl ki bize yaşam sağlıyorsa, toprağın da üçüncü gün dirilmesi yeryüzü yaşama kavuşuyordu. Hamdolsun. Tek bir söz ile yaşam olan her yerde sözü görmemek mümkün değil. Rab dedi, Rab konuştu ve oldu. Ve olan her şey nasıldı? İyi ve güzeldi. Kim için? Bizim için.